İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 21. dizin, sayfa 444. Bölüm 21. Taşkın Halil Bey'in evi Bayramoğlu'nun da karargahı olmuştu. Gidenler, gelenler, haber getirenler. Ev bir arı kovanı gibi işliyordu. Çok sıkı bir ödev ayrımı yapılmıştı. Yüzbaşının, Muallim Rüstem Bey'in, Molla Duran Efendi'nin, Zülfü'nün, Topal Ali'nin, öteki kasaba ileri gelenlerinin her birisinin ayrı ayrı önemli işleri vardı. Bunların arasında Murtaza Ağa kan tere batmış koşturup duruyor, bütün işlere yetişmeye çalışıyordu. Bayramoğlu'yla Arif Saim Bey bir dakika bile birbirlerinden ayrılmadan o gün bugündür gece gündüz düşünüyorlar. Bu iki eski dağ adamı, bu iki eski kurt, aşkla, şevkle İnce Mehmet'e tuzak üstüne tuzak hazırlıyorlardı. Öylesine hazırlanıyorlardı ki hiçbir adımlarını, hiçbir kurşunlarını boşa atmayacaklardı. Dağdan aldıkları haberlere bakılırsa İnce Mehmet daha şimdiden avuçlarının içindeydi. Bu durumda kuş olsa da onun Bayramoğlu'nun elinden kaçıp kurtulmasının mümkünü yoktu. Arif Sayın Bey önce Sarı Sultanoğlu'nu çağırdı. Sarı Sultanoğlu Taşkın Halil Bey'in avlusuna 65 dişlerine kadar silahlanmış atlıyla geldi durdu. Onu bizzat konaktan altın başlı bastonuna çöke çöke inerek Arif Sayın Bey karşıladı. Sarı Sultanoğlu onun geldiğini görünce bir delikanlı gibi attan atlayarak huzuruna vardı, kucaklaştılar. İki eski arkadaş uzun uzun sarbaşarak hasret giderdiler. İşte bunların her birisi 100 İnce Mehmet'e bedeldir. Amma ve lakin... Atlılar atlarından insinler, dinlenmeye çekilsinler diye buyruk verdiler. Merdivenleri kol kola çıktılar. Yukarıda odanın kapısında Bayramoğlu onları bekliyordu. Sarı Sultanoğlu'yla el sıkıştılar. Bayramoğlu eşkıyalığının ilk yıllarında onun evini basmak istemiş, ona altın göndersin diye haberler göndermiş, Sarı Sultanoğlu'ysa geleceği varsa göreceği de var, buyursun gelsin, kendi elimle vereyim ona altınları diye meydan okumuş, Bayramoğlu da onun üstüne gitme yürekliliğini bir türlü gösterememişti. Benim adamlarımın ne biçim bir insanlar olduklarını Bayramoğlu da bilir. Her birisi bir kartal gibidir. Her birisinin boynunda en az 3 kişinin kanı vardır. Nişancılıklarına gelince gökteki turnayı düşürürler. Bayramoğlu'na sor istersen bey, o Bayramoğlu ki yüzüne demek gibi olmasın, şimdiye kadar Toros Dağları bir Bayramoğlu daha görmedi. Bundan önce de sen de biliyorsun bey, Bayramoğlu gibi bir eşkıya gelmemişti Toros'a, belki de dünyaya. O bile benim üstüme gelememişti. Doğrusu gidemedim diye güldü Bayramoğlu. Korktum doğrusu. Sen hiçbir şeyden korkmazdın, korkmazdın ya, düşündün. Doğrusu düşündüm dedi Bayramoğlu. O çocuksu, o genç bir kız kadar utangaç Bayramoğlu gitmiş, yerine sivri yüzü, çekik kısılmış kurnaz tilki gözleriyle, kartal burnu, burma bıyıklarıyla, her zaman buyurmaya hazır keskin duruşuyla bir başka insan, bir başka yırtıcı yaratık gelmişti. Ama İnce Mehmet o konağa Dulkadiroğlu sarayını bastı dedi Arif Sayın Bey. Koltuğu gösterdi, Sarı Sultanoğlu elini dizlerinin üstüne bastırarak oturdu. Arkasından da onun yanı başına Bayramoğlu geldi, yerleşti. Arif Sayın Bey de karşılarına geçti, kahveler söylendi. İnce Mehmet ne kadar da yürekli bir adammış. Bayramoğlu'nun yıllar yılı isteyip de yanına yaklaşamadığı sarayımı bastı. Sesine iyice alaylı bir hava verdi. Bu İnce Mehmet de neymiş böyle, belki de Zaloğlu Rüstem'dir. Yaptıklarına bakılırsa Rüstem'dir diye onu onayladı Arif Sayın Bey. Sonra birden ciddileşti. Sarı Sultanoğlu'nun gözlerini buldu. Ama sen İnce Mehmet seni soyduktan sonra şu aşağıdaki yiğitlerini İnce Mehmet'in üstüne gönderdin değil mi? Gönderdim dedi gözlerini yere indirerek Sarı Sultanoğlu. Kaç kere bozdu senin şu yiğitlerini İnce Mehmet? Kaç kişini öldürdü? 16 dedi boynunu bükerek Sarı Sultanoğlu. Hani senin yiğitler? Bir sırrı hikmet var bu işte. Ben sır falan anlamam. Sarı Sultanoğlu adam düpedüz cesur, güçlü kuvvetli. Sen onunla başa çıkamadın. Çıkamadım bey, bunu itiraf etmek mecburiyetindeyim. Onunla bu durumda kimse de başa çıkamaz. Eğer bir kişiyle bu dağlarda ben başa çıkamamışsam, kendi dağlarımda bu demektir ki onunla kimse başa çıkamayacak. Bayramoğlu da mı diye şaşkınlıkla sordu Arif Sayın Bey. Bayramoğlu da dedi çok serin kanlı Sarı Sultanoğlu. Kahveler geldi, aralarında derin bir sessizlik oldu. Bir süre kahve öpürtülerini dinlediler. Kaşlarını çatan Arif Sayın Bey, neden imiş o? Sesinden çok kızdığı belli oluyordu. Çünkü bey onun parmağında ocak yüzüğü var, 40 göz ocağının yüzüğü. Olabilir. Çünkü bey o Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin Haçlı ordularıyla savaşırken giydiği gömleği giyiyor. Çünkü bey 40 göz ocağı bugünlerde gömlek fabrikası gibi çalışıyor. O gömleklerden her memede bir gömlek dikiliyor. Olabilir. Çünkü bey, ben önceki gün bizim oralardan ayrılırken İncememed'in atı alaşafakla konmuş bir bulutun sırtına kişniyor, dağ taş yankılanıyordu. Olabilir, hepsini duydum, biliyorum. Çünkü bey, ben adamlarımı İnce Mehmet üstüne gönderdiğimde adamlarımın yolunu Mehmetler kesti. Her çete 7 Mehmet'ten teşekkür ediyor. 16 adamımı daha İnce Mehmet'in izini doğrultamadan bu Mehmetler öldürdü. Kaç tane Mehmet çetesi olduğu da bilinmiyor. Çünkü bey, sana gerçeği söyleyeyim. Biz bu İnce Mehmet'i, bu Toros'u elinden zor alırız. Çünkü bey, bütün Alevi dedeleri, bütün Sünni imamları, bütün kızlar, kadınlar ermiş saymışlar İnce Mehmet'i. Çünkü bey... Arif Sayın Bey patladı. Yani sen bana diyorsun ki sen burada durma. Ne Sarı Sultanoğlu, ne Bayramoğlu, ne Arif Saim. Hiçbirimiz beş para etmeyiz. Sen çek Ankara'ya git. Mustafa Kemal Paşa'ya söyle, ordu çeksin Toroslara. Estağfurullah bey. Estağfurullah, mesnağfurullah yok. Sen öyle bir manzara çizdin ki başka hiçbir yol bırakmadın. Epeydir gerilmiş bekleyen Bayramoğlu. Sarı Sultanoğlu dedi göğsünü kabartarak, dediklerinin bir kısmı doğru, köylü ona tapınmış. Atı da Toros dağlarının üstünde her şafak vakti kişniyor. Unutma ki bir zamanlar bizim de atımız kişnemişti. Böyle konuşması için Bayramoğlu'nun çok öfkelenmesi gerekti. Sarı Sultanoğlu ileri gittiğini anladı. Doğru, kişnemişti. Bizim parmağımızda da yıldırım taşlı o yüzük vardı. Amenna, vardı. Biz de giydik Selahaddin-i Eyyubi'nin gömleğini. Giydin. Kendini tutamayan Sarı Sultanoğlu, giydin de onun için yaşıyorsun işte ya, dedi gülümseyerek. Allah'ını seversen Sarı Sultanoğlu, sen bütün bunlara inanıyor musun, diye sordu Arif Sayın Bey. İstersen inanma, diye Sarı Sultanoğlu elini dışarıya, karşı dağlara doğru uzattı. İstersen inanma, bütün bu dağlar inanıyor. İnansınlar, diye dişlerini sıktı Bayramoğlu. Ben onlara çok uzak değil, yakında gösteririm. Onlara Hanya'yı da Konya'yı da öğretirim. İnşallah, diye içini çekti Sarı Sultanoğlu. İnşallah dediğin olur. Biliyorum sen Bayramoğlu'sun. Öylesi çocuklar Hazreti Ali olsalar da. İşte biz de sana yardıma geldik. Bütün varımızla, yoğumuzla. Sağ ol, dedi Bayramoğlu bıçak gibi yüzüyle. Arif Sayın Bey düşünceli ayağa kalktı. Karşı salonda bekleyen kasaba ileri gelenlerini çağırdı. Sarı Sultanoğlu'yla hepsi tanışıyordu. Onun gelmesine de Bayramoğlu'nun İnce Mehmet'in takibine çıkacağı kadar sevindiler. Sarı Sultanoğlu'ndan sonra Keneroğlu geldi. Ovada çok toprakları vardı. Soylu atlar yetiştirir, çeltik ekerdi. Arkasında 9 köylük bir aşireti vardı. Onun da evinde kapı gibi bir fermanla bir soy ağacı asılıydı. Tıpkı tıpkısına Sarı Sultanoğlu'ndakilere benziyordu. Keneroğlu soyunun tarihini çok iyi biliyordu. Oğuzların Bozok kolunun beyleriydi dedeleri. Dul Kadir oğulları derlerdi bunlara. Orta Doğu'nun en güçlü hükümdarlıklarından birisini 1339 yılında kurmuşlardı. İlk beyleri Karaca Bey'di. Adıyaman, Malatya, Harput, Antakya, Maraş, Antep, Samsat, Zülkadriye, Antakya Beyliği sınırları içindeydi. Beylik 1521'de son beyleri Ali Bey'in ölmesiyle Osmanlı'nın eline düştü ve son buldu. Ve 300 yılda ne olduysa oldu, Dulkadir oğullarının namı, nişanı silindi. O soydan hiçbir kişi kalmadı. Sağda solda ben Dulkadir oğlu soyundanım diyen birkaç kişiden başka. Onların da ellerinde ne soy ağaçları ne de şecereleri vardı. Ama sonraları Toroslar'da çok Dulkadir oğlu çıktı ortaya. Her zengin olan her adamım diyen kendisini Dulkadir oğlu saydı. Maraş'ta ünlü bir hoca Molla Tahsin vardı. Şam medresesinde okumuş, hattat olmuş, gelmiş yurdu Maraş'a yerleşmişti. Hat sanatı eski hükmünü yitirdiğinden Molla Tahsin Efendi geçinmenin hem de zengin olmanın yolunu aramış bulmuştu. Her 15 altını bastırana bir Dulkadir oğlu soy ağacıyla padişahtan yaldızlı tuğralı bir ferman veriyordu. Tahsin Efendi o kadar çok Dulkadir oğlu soy ağacı, o kadar çok padişah fermanı yazdı ki Toroslar'da Dulkadir oğlu soyundan geçilmez oldu. İşte bu aslında Dulkadiroğlu olan Kederoğlu'nu da İnce Mehmet bir hafta önce soymuş, kese kese küflü altınlarını almıştı. Onun ardından Gündeşli Ovası'ndan Karaca Bey geldi. Karaca Bey Dulkadirli'nin ilk beyinin adıydı. Maraş altındaki Gündeşli Ovası'nın yarısı onundu. Çok at, çok tosun, çok koyun yetiştirir, Halep'e, Şam'a götürür satardı. Altınının çokluğuyla ünlüydü. Onun da evinde Dulkadiroğlu soy ağacıyla padişah fermanı vardı. Yalnız onun soy ağacı herkesinkinden daha yaldızlı, daha büyüktü. Fermandaki tuğra da bir cennet bahçesi gibi çiçeklerle donatılmış, yazılar altın varakla yazılmıştı. Belki bir okka altın sıvamıştı Tahsin Efendi fermana. Sonra başkaları geldiler, arkalarında aşiretleri, yanlarında silahlı adamları olan ağalar, beyler, zenginler. Çoğunu da İnce Mehmet soymuş, onlardan aldıklarını babaları cephede kalmış genç kızlara, delikanlılara düğün hediyesi olarak dağıtmıştı. İnce Mehmet'e ateş püskürüyorlardı. Bayramoğlu'ndan sonra eşkıya kör İbrahim'i de çağırdılar. Yıllarca dağlarda gezmiş, Toroslarda, Çukurova'da namı yürümüş, sonunda bir gün gelmiş, karakola teslim olmuş, Anavarza Ovası'ndan toprak almış, dört karıyla evlenip çoluk çocuğa karışmıştı. Uzun Çapar da geldi, Bayramoğlu'na katıldı. Horoz Ramado Bayramoğlu çetesindendi. Soyduğu ağaları, beyleri, zenginleri çırılçıplak ettikten sonra yere yatırır, üstlerine çıkar, kanat çırpa çırpa horoz gibi öterdi. O sebepten adı horoza çıkmıştı. Çiçekli Nuri de geldi. O da eski bir eşkıyaydı ve zalim değil, ünlüydü. Torosu titretmişti. Ondan söz ederken köylüler Allah sevdiği kulunu onun eline düşürmesin derlerdi. Daha dağlardan, Çukurova'dan, Maraş'tan, deniz kıyısından çok kişi geldi. Arif Sayın Bey işini sağlam tutuyordu. İlk vuruşta sessiz, sadasız İnce Mehmet'in işini görmeliydi. Bu kadar ayyuka çıkmış İnce Mehmet yitip gitmeli, namı nişanı ortadan silinmeliydi. Uzun bir araştırmadan, soruşturmadan, planlardan, tasarımlardan sonra Bayramoğlu dağlara doğru yola çıktı. Yanında Topal Ali, İnce Mehmet'i çok iyi tanıyan onun arkadaşı Cabbar ve öteki eşkıyalar vardı. Sarı Sultanoğlu'nun öteki ağaların, beylerin adamları, ovadan, dağlardan gelen gönüllüler, her birisi İnce Mehmet'in kanına susamıştı. Onu öldürecekler ve namları kıyamete kadar yürüyecekti. Onlar da Bayramoğlu'na katıldılar. Bayramoğlu, Topal Ali, Rüstem, Kör İbrahim atlı ötekiler yayaydılar. Kasabayı çıkar çıkmaz ilk haberciyle karşılaştılar. İnce Mehmet üstüne Bayramoğlu'nun asker çektiğini haber almış, 40 suya doğru çekilmişti. Çok geniş, sağlam bir haberci ağı kurmuşlardı. Bayramoğlu her haberciyle teker teker konuşmuş, onlarla enine boyuna uğraşmıştı. Habercilerin içinde İnce Mehmet'in de adamları olabilir, onu yanıltabilirlerdi. Eşkıyalığında kendi adamlarıyla karşısındakileri çok yanlış yollara göndermişti. Bu dağdaki her canlı göz İnce Mehmet'in gözüydü. Her canlı kulak onun kulağıydı. Eğer İnce Mehmet istemezse onunla yıllarca bu dağlarda gezse de karşılaşamazdı. Ama gene de belli olmazdı. Onun kurduğu haberci ağı kadar bir ağı da Bayramoğlu kurmuştu. İnce Mehmet bu kadar can yakmış, bu kadar insan öldürmüş, bu kadar ev basmış, soymuştu. Çok da gençti ve burnu da havadaydı. Kendisini Köroğlu, Çakırcalı, Kara Yılan sanıyordu. Kimseden de korkmuyor, kendisini öyle fazla saklama gereğini duymuyordu. Köylüye de her birisi Mehmet olmuş, delikanlılara da fazla güveniyordu. Oysa o Mehmetlerin içinden öyle kaypak Mehmetler çıkardı ki İnce Mehmet'in şaşkınlıktan dudakları uçuklardı. Bayramoğlu'na göre insan bu dünyada yalnız ve yalnız kendisine güvenmeliydi. Yüzyıllardır üstlerinden zulümler, işkenceler, savaşlar, salgınlar geçmiş köylüler öylesine kaypaklaşmışlardı ki elle tutulacak yerleri kalmamıştı. Bilselerdi ki yarın İnce Mehmet'le Bayramoğlu karşılaşacak, bu karşılaşmada da İnce Mehmet yenilecek, daha Bayramoğlu yetişmeden İnce Mehmet'i haklarlar, kellesini de bir sırağa geçirip alır getirir Bayramoğlu'na verirlerdi. Eğer köylü insan gibi insan olsaydı Bayramoğlu hiç dağdan iner miydi? Niçin bu kadar asker gönüllü takmıştı Bayramoğlu arkasına? 15-20 kişilik bir eşkıya çetesi için bu kadar kalabalık çok değil miydi? Kendi yanındakilerden başka Yüzbaşı Faruk komutasında 2 bölük, Teğmen İzzet Nuri komutasında 2 bölük, Yüzbaşı Gavur Ali komutasında 2 bölük dağlara doğru yol almışlardı. Eşkıyayı yakalamak için böylesine büyük kalabalıklarla onların üstüne yürümek yanlıştı. Eşkıyayı avlamak için seçme 50 kişilik bir güç yeterdi. Ama Arif Sayın Bey de Bayramoğlu da bu kalabalıklardan başka bir şey, Toros köylülerinin gözlerini korkutmayı umuyorlardı. Halkı böylesine bir kalabalık jandarmayla, gönüllüyle, Bayramoğlu'yla korkutabilirlerse gerisi kolaydı. Köylüler de hep jandarma asker kalabalığından korkmuşlardı. Çünkü yalnız üstlerine gelen yer götürmez asker onları yenebilmişti. Bir akşamüstü Çiçekli Köyü'nün altındaki düzlüğe geldiler. Tüfek çatıp çadır kurdular. Koyunlar, boğalar, koçlar kestiler. Tepeleme pirinç pilavı yığıldı ortaya. Yediler, içtiler. Bayramoğlu askerlerinin, öteki askerlerin bütün giderlerini gelip kasabaya birikişmiş ağalar, beyler veriyorlardı. Arif Sayın Bey'e göre bu askerler devleti değil, onları korumak için canlarını tehlikeye atıyorlardı. Onlar da hiç olmazsa giderleri çeksinlerdi. Beyler, ağalar da onun bu önerisini seve seve yerine getirdiler. Orada Çiçekli Köyü'nün alt başındaki düzlükte 3 gün kaldılar. Köyün üstüne harman gibi közlerde kızarttıkları etlerin yağlı, işte açıcı dumanlarını savurdular. Bu 3 gün 3 gece içinde köyden bir tek kişi çıkıp da onlara bir hoş geldiniz demedi. Nereden gelip nerelere gidiyorsunuz diye sormadı. Herkes evine kapanmış, köyün ortasındaki alanda kimsecikler gözükmüyordu. Bayramoğlu da bu işe şaşmış da kalmıştı. Sonunda dayanamadı, köye adam gönderip sarı çavuşu çağırdı. Sarı Çavuş onun eski arkadaşıydı ve onunla çok sevişirlerdi. Sarı Çavuş gelen adama, git selam söyle o Bayramoğlu'na, benim yüzüme bakacak yürekliği nereden almış ki o, asker kaçağı Arif sahibinden almış olmasın, git selam söyle Bayramoğlu'na, benim onun yüzüne bakacak gözüm yok. Bayramoğlu birkaç adam daha gönderdi köye, Sarı Çavuş diretiyordu. Sonunda edemedi, Kürt Rüstem'i gönderdi ona Bayramoğlu. Sarı Çavuş Rüstem'i çok severdi, onun yüzüne bile kaşını kaldırıp bakmadı. Onunla bir tek sözcük bile konuşmadı. Kürt Rüstem onun yanında bekledi, bekledi, sonunda edemedi. Yıkılmış bitkin Bayramoğlu'na geldi. Benim de bir tek söz bile konuşmadı, yüzüme de bakmadı. Bana köpeğe bakar gibi bile bakmadı. Taş kesilmiş ocağın başında öyle oturdu kaldı. Ben gidiyorum o Sarı Çavuş'a diye öfkeyle ayağa fırladı Bayramoğlu. Atına atladığı gibi köyün yolunu tuttu. Onunla birlikte Rüstem de geliyordu. Attan iner inmez kapıyı açıp içeriye girdi. Sarı Çavuş diye bağırdı. Aşk olsun sana Sarı Çavuş, böyle miydi seninle kavli kararımız? Böyle miydi seninle arkadaşlığımız, kardeşliğimiz, böyle miydi seninle? Sarı Çavuş ocağın karşısına eski bir kıl çulun üstüne bağdaş kurmuş oturmuş, kamburunu çıkarmış, gözlerini önündeki közlere dikmişti. Sanki içeri girenleri duymadı, yerinden de hiç kıpırdamadı. Başını çevirip de ona bakmadı, yalnız sırtı biraz daha kamburlaştı. Sarı Çavuş ben geldim, ben Bayramoğlu. Sarı Çavuş'un sırtı iki kez kalktı, indi. Bayramoğlu tepeden alaycı şaşkın. Sarı Çavuş evine tanrı konuğu geldi, anlamadın mı? Gene en küçük bir kıpırtı yoktu Sarı Çavuş'ta. Bayramoğlu Bayramoğlu oldu olalı hiç böyle bir iş gelmemişti başına. Böylesine onuruna düşkün bir kişiyi bak hele Sarı Çavuş ne hale getirmişti. Onu şimdiye kadar hiç kimse böyle karşılamamıştı. Tanrı konuğu dedik seni deyi evine geldik. Ya anlamadın ya da sen bir iyice bunamışsın koca köpek. Bu sözleri duyar duymaz Sarı Çavuş bir ok gibi yerinden fırladı, geldi Bayramoğlu'nun karşısına dikildi. Ben değil sen bunamışsın dedi acı acı gülümseyerek. Şu koca Bayramoğlu'na bakın hele, bir zamanlar bastığı toprağı titreten, bir şahin kadar onurlu olan, Allah'ın aslını Ali gibi gürleyen, fakir fıkaranın ekmeği olan, bütün dağların aşağıdaki ovaların üstüne titrediği, gözünden esirgediği şu koskoca Bayramoğlu'na bakın hele. Ağalara beylere zar olmuş da İnce Mehmet'in üstüne Sarı Sultanoğlu'nun, Kamberoğlu zaliminin, Kederoğlu'nun, Kadıoğlu'nun askerini çekmiş de dağlara çıkmış. İnce Mehmet'i yakalayacak da onun derisini yüzecek, gözlerini oyacak. Sonra da götürecek Sarı Sultanoğlu'na teslim edecek. Keşke ben öleydim de Çanakkale'de denizdeki vapurlar bir top güllesiyle göğe çıkarken bu günleri Bayramoğlu'nun bu hallerini görmeyeydim. Kurt kocayınca köpeklere maskara olurmuş. Keşke Bayramoğlu'nun kocadığını görmeseydim. Geldi kocaman elleriyle Bayramoğlu'nun yakasına yapıştı. Gözlerinin içi yaşla dolmuştu. Zangır zangır titriyordu. ''Nereye gidiyorsun Bayramoğlu?'' diye sordu gözlerini onun göz bebeklerinin içine dikerek. ''Nereye? İnce Mehmet'i öldürmeye mi gidiyorsun?'' ''Yok Bayramoğlu yok. Sen İnce Mehmet'i öldürmeye gitmiyorsun. Sen kendi gençliğini öldürmeye gidiyorsun. Sen Bayramoğlu'nu, Köroğlu'nu, Karayılan'ı, sen Hazreti Ali'yi öldürmeye gidiyorsun. Sen zulme karşı ayağa kalkmış bütün yürekleri öldürmeye gidiyorsun. Sen insanlığı, sen Toros dağlarını öldürmeye gidiyorsun. Şimdi yüzüme bakacak gözün var mı senin? Söyle koç yiğit Bayramoğlu.'' Bak Bayramoğlu sana ne diyeceğim. Sen öldün diye, sen çekilip gittin diye bu Toroslar hep senin türkülerini, destanlarını söyledi. Hep Bayramoğlu halaylarını çekti. Bundan sonra o destanları, türküleri, halayları bir başkasına, İnce Mehmet'i Bayramoğlu'nu öldürmeye kalkmayanlara verecekler. Bayramoğlu'nun namını, nişanını hem bu dünyadan hem de yüreklerinden sökecek atacaklar. Duydun mu söylediklerimi? Önünden çekildi dışarıya çıktı. Dışarıda parlak bir güneş vardı. Buz gibi de dağlardan aşağıya bir yel esiyordu. Sarı Çavuş gitti küskün avlunun köşesindeki ceviz ağacın altındaki tahta sedirin üstüne çöktü. Yönünü de çadır kurmuş Bayramoğlu ordugahına döndü. Bayramoğlu içeriden yalpalayarak çıktı geldi. Bir an Sarı Çavuş'un önünde durdu. Sarı Çavuş kasketinin siperliğini tam gözlerinin üstüne indirmiş, gözlerini yüzünün yarısını kapatmıştı. Bayramoğlu ona doğru birkaç adım attı sonra durdu. Bir şeyler söyleyecekti vazgeçti geriye döndü. Ayakları ayaklarına dolaşıyor yalpalıyordu. Atının dizginini Kürt Rüstem'in elinden aldı. Bacakları titriyordu. Bu durumda ata binemezdi. Yüzü kararmış alnı kırışmış dudakları sünmüştü. Başı önünde atını ağır ağır çekerek askerlerinin arasına döndü. Kendisini çadıra dar attı. Rüstem de geldi yanına oturdu. Sarı Çavuş haklı dedi Bayramoğlu, biz gençliğimizi öldürüyoruz. Biz baş kaldıran bir gül gibi açılmış kendi yüreğimizi koparıyoruz. Sarı Çavuş gene de iyi arkadaş imiş, yüzüme haktu deyip de tükürmedi. Şu benim yüzüm kendi yüreğini sökmeye giden yüzüm, tükürülecek yüz. Biz ikimiz şu dağlara attığımız tohumların güne karşı açmış taze çiçeklerini talana gidiyoruz. Elimizden silahımızı bıraktığımızda keşke ölseydik diye hayıflandı Kürt Rüstem. Olan oldu, başımıza bu işler de geldi. Artık dönemeyiz değil mi Rüstem?
Dönemeyiz ağam.
Dönsek ne olur? Dönsek derler ki koskocaman Bayramoğlu İnce Mehmet adındaki çocuğun üstüne gitti de korkusundan yüz geri etti derler. Sen buna dayanamazsın. İşte senin için gerçek ölüm bu olur. Kimse bilmez ki biz İnce Mehmet'e gençliğimize dağlara attığımız tohumun taze çiçeğine kıyamadık. Kimse bilmez ki Bayramoğlu kendi gençliğini öldürmektense kendini öldürdü. Kimse bilmez dedi Bayramoğlu. Demek kader yolumuzu böyle çizmiş. İnce Mehmet'i yakalamak bize düşmüş. Bayramoğlu gözlerini çadırın kapısından gözüken uzaktaki yüce dağın karlı doruğuna dikti, daldı gitti. Başını çevirdiğinde gözleri yaş içinde kalmıştı. Yüzü gerilmiş, yüz çizgileri keskinlemişti. Kendi kendine konuşur gibi. Keşke ilk çarpışmada İnce Mehmet bizi vursa da biz de bu alçaklıktan kurtulsak diye söylendi Bayramoğlu. Keşke diye bağırdı Kürt Rüstem. Bayramoğlu eskiden bir köye, bir kasabaya inmeye görsün. Köy kasaba bayram yerine döner, onu görmek için insanlar yollara dökülürlerdi. Bayramoğlu Çiçekli köyünden kalktı, çadırları muhtara bıraktılar. Çadırlar ağırlık oluyordu, artık köy evlerinde konaklayacaklardı. Bir gün bir gece yol gittiler. Yolda haberciler durmadan haber getiriyor. Bayramoğlu atının üstüne yumulmuş, derin bir düşünceye gömülmüş. Getirilen haberler onu ilgilendirmiyorcasına dinliyor, atına yol veriyordu. Önlerindeki dağı aşınca sağdaki koyakta bir köy gördüler. Atları da kendileri de yorulmuş, acıkmışlardı. Köyden duman tutuyordu. Orta yerinde ulu üç çınar ağacı dikili bir alan yemyeşil gözüküyor. Yeşilliği dümdüz ağaran, köpüklenen küçük bir dere ikiye ayırıyordu. Köye yöneldiler. Onları gören köylüler kaçıp evlerine sığınıyorlardı. Bu da zaten işkilli olan Bayramoğlu'nun gözünden kaçmıyordu. Muhtarın evini sordular. Büyük eski bir konaktı. Avlusuna geldiler, beklediler. Kimse dışarıya çıkıp onları karşılamıyor. Bayramoğlu'nun şaşkınlığı gittikçe artıyordu. Bu yaşına gelmiş, başına böyle işler gelmemişti.
Horoz Ramo bağırdı. Bu konakta kimse yok mu?
Sesi çok gür ve öfkeliydi. Ramo birkaç kere daha bağırdı. Evden ses sada gelmedi. Kapılar kilitliydi.
Kapıları kırın diye yılan ıslığı bir sesle buyurdu Bayramoğlu.
Birkaç kişi birden yüklenince bütün kapılar açıldı. İçeriden çok yaşlı, uzun, ak sakallı bir adam çıkardılar. Adamı sakalından tutmuşlar, çekiyorlardı.
Bırakın onun sakalını diye buyurdu Bayramoğlu adamı görünce. Kim olduğunu anlayınca tepeden tırnağa öfkeye kesti. Onunla birlikte altındaki atı da öfkeden titriyordu.
Bu gelen yaşlı adam Paşa Ahmet onun çok eski yakın bir arkadaşıydı. Aşağıdaki ovada geniş bir çiftliği vardı. Dul Kadirli soyundan olduğunu, bu dünyada yalnız kendisinin Dul Kadirli'den geldiğini, ötekilerin hepsinin yalancı olduklarını kitaplara, soy kütüklerine, fermanlara dayanarak önüne geleni anlatmaya çalışıyordu. O gün bugündür de bunu kimseye anlatamamış, bu dağlarda ovada Dul Kadirli soyundan gelen soy kütüklü, altın varak fermanlı kişiler çoğaldıkça çoğalmıştı. Buna dayanamayan Paşa Ahmet de Mitilli Bahrana'ya toplamış, soyunun köyüne eski baba konağına dönmüş, köyün de muhtarlığını almıştı. Onun bu köyde olduğunu işte bu yüzden Bayramoğlu bilmiyordu.
''Ahmet Paşa, beni tanımadın mı?''
Sesinden öfke taşıyordu.
''Tanıdım'' dedi Paşa Ahmet kırgın bir sesle, ''sen Bayramoğlu'sun. Seni ben nasıl tanımam?'' ''Adam Bayramoğlu'nu böyle mi karşılar?''
Paşa gülümsedi.
''Var git yoluna Bayramoğlu'' dedi Paşa Ahmet. ''Var git yoluna. Seninle içilmiş kahvemiz, yenilmiş yemeğimiz var. Var git yoluna Bayramoğlu. Sen Bayramoğlu gibi Bayramoğlu'ysan var git yoluna. Bizimle uğraşma. Var git de İnce Mehmet'i öldür. Var git yoluna eski arkadaşım. Kartal gibi onurlu, şahin gibi atak, yiğitler yiğidi Bayramoğlu. Var git yoluna. Var git de İnce Mehmet'i yakala, öldür.''
''Yahu Paşa Ahmet, duydum ki İnce Mehmet senin evini de basmış, seni de soymuş, doğru mu?'' Paşa Ahmet başını kaldırdı. İlk olarak onun yüzüne, gözlerinin içine baktı. Küçük yeşil gözlerini kirpiştirerek,
''Doğru'' dedi Paşa Ahmet. ''İnce Mehmet evimi de bastı. Ne kadar altının varsa hepsini de aldı. Aldı da babaları cephede kalmışlara verdi.''
Bütün hali tavrıyla bunda ne var der gibiydi. Bir an karşı karşıya öyle durdular, bakışılar. Sonunda Paşa Ahmet,
''Var git Bayramoğlu, var git de İnce Mehmet'i öldür. Ama onun arkasından kurşunla. Senin gibi bir Bayramoğlu'nun şanına ancak böylesi yakışır.'' dedi. Acı acı gülümseyerek arkasını döndü, konağına girdi.
Ortalıkta kimsecikler yoktu. Birkaç çocuk ev köşelerinden boyunlarını uzatıp onlara bakıp bakıp kaçıyorlardı. Alanın bir ucuna yığılmış küllükte de horozlar ışıltılı tüyleriyle eşiniyorlar, küle batıp çıkıyorlardı.
Bayramoğlu bundan sonra birkaç eski arkadaşıyla daha karşılaştı. Hepsinin de tavrı Sarı Çavuş'tan, Paşa Ahmet'ten daha beterdi. Her sözleri Bayramoğlu'nun yüreğinde onulmaz yaralar açtı. Köylülerin ona karşı davranışları da günler geçtikçe daha aşağılayıcı, tepeden, soğuk, alaycı oluyordu. Hiçbir köylü onunla candan, yürekten konuşmuyor, onu aşağılamak için de hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı. Bayramoğlu bu yaşta o iki yüzlü sürüngen saydığı köylünün başka bir yönünü daha öğrenmişti. Soluk soluğa dağlardan yola bir haberci indi geldi. ''Bayramoğlu, Bayramoğlu'' dedi, ''tam üstündesiniz. Yüzbaşı Gavur Ali ile Teğmen İzzet Nuri İnce Mehmet çetesini az ileride çevirdiler. Yarım saat daha ilerlerseniz tam üstüne varırsınız.'' Bu haberci Bayramoğlu'nun en güvendiği haberciydi. Eşkıyalığında Kurtuluş Savaşı günlerinde de bu kişi ona habercilik yapmış, hiçbir haberinde de yanılmamıştı. Onlar arkadan çevirdiler, siz de buradan giderseniz İnce Mehmet'i yakalarsınız. Bayramoğlu'nun yüzü sapsarı kesildi, yanındaki Topal Ali'ye baktı. Ne dersin Ali? Doğru olamaz, benim sürdüğüm izler o yana değil. Ters yönü gösterdi, eşkıyaların izleri bu yana gidiyor. Geriye Topal Ali'nin gösterdiği yöne döndüler. Biraz sonra da Yüzbaşı Gavur Ali ve İzzet Nuri ile İnce Mehmet çetesinin çatışması başladı. Çatışma iki gün bir gece sürdü. Eğer Bayramoğlu habercinin dediği yöne gitseydi İnce Mehmet çetesi dört bir yandan sarılmış olacak, ya kıskıvrak yakalanacaklar ya da öldürüleceklerdi. Bu kadar büyük bir kalabalığı söküp çıkmaları olasılığı yoktu. Onları bu sefer Topal Ali ile Bayramoğlu kurtarmıştı. Bu olaydan sonra İnce Mehmet'in Akçadağ'da olduğu haberi gelince Bayramoğlu tam ters yöne, Ahır Dağı'na doğru yola çıkıyor, İnce Mehmet Konur Dağı'daysa o Feke Dağları'na yöneliyordu. O böyle yaptıkça da köylülerin ona ilgisi gittikçe artıyor, köylüler onu yollara dökülerek davul zurnalarla, halaylarla karşılıyorlar, köy alanlarında onun onuruna görkemli toylar, şölenler kuruyorlardı. Bayramoğlu o eski sevgiyle, dostlukla, umutla sarmalandığı günlerini yaşıyordu. Eski arkadaşları, dostları da ondan kaçmak değil, onu arayıp buluyor, kucaklayıp hasret gideriyorlardı. Kış geldi çattı, Bayramoğlu bir kere olsun İnce Mehmet'le karşılaşmadı. Oysa Gavur Ali, İzzet Nuri, son günlerde gönderilen Yüzbaşı Halis Bey kumandasındaki jandarmalar, İnce Mehmet çetesiyle en az üçer kez karşılaşmışlar, onu kayıplar vererek, verdirerek ellerinden kaçırmışlardı. Bayramoğlu'nun İnce Mehmet'ten kaçtığı aşağıda duyulmuş, Arif Saim Bey ötekiler küplere binmişlerdi. Bundan sonra da Arif Saim dağlara Bayramoğlu'na alçaklığını yüzüne vuran mektup üstüne mektup göndermişti. Bayramoğlu'nun İnce Mehmet'le karşılaşmaktan korktuğu, karşılaşınca da bayrağını açarak ona teslim olduğu, İnce Mehmet'in de ona tepeden bakarak bu yaşlı eşkıyayı öldürmeyip aşağılayarak bıraktığı kasabada çalkalanıyor, bu da günü gününe Bayramoğlu'nun kulağına geliyordu. Bir de her şeye karşın İnce Mehmet'le karşılaşmayı, çarpışmaya girişmeyi o kadar çok istiyordu ki İnce Mehmet her gece türlü biçimde düşlerine giriyordu. Bu yıl dehşet bir kar yağdı. Kayalıklar, ormanlar, dağlar, koyaklar, köyler, akarsular silme kar altında kaldı. Dağlarda dolaşmak zorlaştı. Ama Yüzbaşı Gavur Ali, Halis Bey, Teğmen İzzet Nuri, arkadan çok güçlü seçme bir birlikle gelen Yüzbaşı Faruk, bahar gelmeden İnce Mehmet'i ölü ya da diri ele geçirmek için kar tipi fırtına demeden canlarını dişlerine takmışlar. Ayakları, elleri donarak mağara mağara, kovuk delik İnce Mehmet'i bıkmadan usanmadan arıyorlardı. Aşağıdaki Arif Sayın Bey 3 gün Ankara'daysa 1 ay kasabadaydı ve önüne gelene buyruk yağdırıyordu. İnce Mehmet eğer bahara kadar ele geçmezse bütün subaylar biliyorlardı ki halleri dumandı ve kendilerine Mart'ın ilk günlerinde iş aramak zorunda kalacaklardı. Bayramoğlu'nunsa durumu tamamen tersine dönmüş, bugünlerde artık herkes onunla adayı derilmişti. Bu duruma da Bayramoğlu ilk dağa geldiği günlerdeki durum kadar kızıyordu. Bir sabah çok erkenden uyandı. ''Topal Ali'' diye bağırdı. ''Hemen uyan, giyin, kuşan ve hem de karşıma gel.'' Topal Ali az sonra karşısındaydı. ''Buyur Bayramoğlu, ben geldim.'' İnce Mehmet'in üstüne artık yürüyeceğiz Topal. Ele aleme rezil rüsvay olduk. Aşağıdaki Arif Saim'den haber geldi. Mustafa Kemal Paşa diyormuş ki, Bayramoğlu ağa da nasıl bir Bayramoğlu'ymuş. Böyle parmak kadar çocukla başa çıkamayana da ben Bayramoğlu da demem. Silah arkadaşım da demem. Haydi artık sen Topal Ali'ysen göster Topal Ali'liğini, işe başla. Üç gün içinde senden İnce Mehmet'i isterim. Ben de sana onu bulurum. Yoğun bir haberleşme başladı. Her yandan haberciler geliyor. Mehmetlerden, İnce Mehmet'ten türlü haberler getiriyorlardı. Öteki birliklerle de ilişki kurulmuş, Bayramoğlu herkesi belli etmeden komutası altına almıştı. Ve dağlar, köyler, ovalar taranıyor. Onlar İnce Mehmet'i burada ararlarken ta uzaklardan, Toros'un öte yüzünden İnce Mehmet'in bir olayı duyuluyordu. Jandarma birlikleri bütün güçleriyle oraya koşuyor. Onlar daha oraya varmadan İnce Mehmet çetesinin sesi Maraş altından, Gündeş Ovası'ndan geliyordu. Böylesine bir çabukluk Bayramoğlu'nu da bunca deneylerden geçmiş jandarma subaylarını da şaşırtıyordu. İnce Mehmet bununla da kalmıyor, bir günde üç ayrı yerde üç ilginç olay yaratıyordu. Bayramoğlu böylesi olayların yabancısı değildi. Kendisi de eşkıyalığında tıpkı İnce Mehmet gibi yan çeteler kurmuş, bir gecede 4-5 yerde vukuat çıkarttırmıştı. Onun başka bir usulü daha vardı, bunun adını örümcek usulü koymuştu. Eşkıyalığında en çok bu örümcek usulü işine yaramıştı. Şimdi de İnce Mehmet'e örümcek usulünü uygulamanın tam sırasıydı. İnce Mehmet buralarda en çok nerelerde dolaşıyor, nerelerde kalıyordu, orasını bir iyice saptayacak, ondan sonra o yörede ağının köşesine çekilip bekleyen örümcek gibi bir köşeye sinecek bekleyecekti. Uzun bir araştırmadan sonra Ali Dağı'nı, onun yakın yörelerini saptadı. Öteki jandarma birliklerine de durumu anlattı, onları da Ali Dağı yöresindeki köylere yerleştirdi. Ortada yalnız öfkeli, burnundan soluyan, her yere koşan, kendilerinin de jandarmalarının da canını çıkaran, yerinde duramayan yüzbaşı Gavur Ali birliğini bıraktı. Gavur Ali nereden bir ses duysa oraya koşuyor, varıyor ki İnce Mehmet'i koydunsa bul. Başlıyordu köylüleri dayağa çekmeye. Köylülere dayak atmada bu Gavur Ali Kertiş Ali'ye bile taş çıkartıyordu. Bayramoğlu bir de birliklere her gün kuzular, koyunlar, koçlar, kutosunlar kestiriyor, kasabadan katır yüküyle içkiler getirtiyordu. Bu içkiler de yiyecekler de Bayramoğlu taktiğinin içindeydi. Bayramoğlu jandarmaların sivillerin içinden seçtiği büyük bir çoğunluğun ağzına bir damla içkiyi bile sürdürmüyor, onları inanılmaz bir disiplinde tutuyordu. İçkilerle yiyecekler kesilen koçlar tosunlarla İnce Mehmet'e, bunlar kışı bu köylerde zevki safa içinde geçirecekleri izlenimini vermek istiyordu. Gavur Ali'nin de ortalıkta dur durak bilmeden dolaşması işine yarıyordu. Üstelik Gavur Ali birliğinin başına gelenler onun işini çok kolaylaştırıyordu. Bir gün İnce Mehmet çetesiyle 6 saat çarpışan yüzbaşı Gavur Ali birliğini kayalık bir köye çekti. Jandarmalar çok yorulmuşlar, ağanın konuk odasına doluşmuşlar, çay içiyorlardı. Yüzbaşı Gavur Ali ise konağın ikinci katındaki odada ağayla oturmuşlar, kafayı çekiyorlardı. Gavur Ali İnce Mehmet'i atıp tutuyordu ki kapıdan bir namlu uzandı. ''Teslim'' dedi, ''ben İnce Mehmet'im.'' Yüzbaşı ayağa kalkarken elindeki bardak düştü, ellerini havaya kaldırdı. Ağa da onun gibi yaptı. Yüzbaşıyı aşağıya indirdiler. Jandarmalarını da teslim almışlar, onları kendirle birbirlerine bağlamışlar, yüzbaşıyı bekliyorlardı. ''Şimdi tüfeklerinizi, fişeklerinizi aldık.'' dedi Mehmet. ''Baktık ki bu tüfekler, mermiler sizin hiç işinize yaramıyor. Bari bu güzel tüfekler bizim olsun.'' dedik. ''İyi mi yaptık yüzbaşım?'' ''İyi yaptınız.'' dedi Gavur Ali. ''Yalnız bunun için bize yaptınız da Ali Dağı'nın dibinde sel gibi rakı içenlere yapmadınız. Benim anlamadığım bu. Onlarda daha çok tüfek, daha çok mermi var. Çok da para var. Onlarda makineli tüfek de var. Sizin işinize çok yarar.'' ''Onlarda Bayramoğlu da var. Onun ne düşündüğü belli olmaz.'' ''Ne düşünürse düşünsün. O korkağın ve de sarhoşun teki.'' ''Sen öyle belle.'' dedi İnce Mehmet. ''Bayramoğlu'nu bilen bilir.'' ''Ben de gördüm, tanıdım.'' dedi yüzbaşı. ''Sen hangi yöne gittiysen o ters yöne kaçtı. Ele aleme rezil rüsvay oldu. İnsan içine çıkacak yüzü kalmadı. O korkağın biri. Eğer insan içine çıkabilseydi çoktan tüfeği bırakır köyüne kaçardı. Siz hiç 15 yıl tüfeğini bırakıp karısının eteği altına saklanan eşkıya gördünüz mü?'' Mehmet yüzbaşının bu sözlerine karşılık vermedi. ''Seni kasabaya böylece askerlerinle birlikte kolları bağlı yollayacağım. Seni Arif Sayın Bey'e böyle şanlı şöhretli teslim edeceğim.'' ''Beni değil de Bayramoğlu'nu böyle eli kolu bağlı Arif Sayım'a yollasan namına nam katılırdı. İnce Mehmet adını duyan akarsular da dururdu. Bayramoğlu'nu böyle diri diri kimse yakalayıp da onun kollarını bağlayamaz.'' İnce Mehmet yüzbaşıyı Tazı Tahsin'le birlikte iki eşkıyaya teslim etti. Tazı Tahsin de sonunda yedi Mehmetlere karışmış, gözü pek bir eşkıya olmuş, İnce Mehmet'e candan yürekten inanmış, onu yoluna baş koymuştu. İnce Mehmet'in ölüm haberini kasabaya nasıl ulaştırdığını, ağalardan beylerden ne kadar çok para aldığını, gözü dönmüş kebapçının onu nasıl bir öfkeyle dükkanından parayı bile almadan kovduğunu, kadınların İnce Mehmet diye nasıl çam yarması Osman'ın ölüsüne ağıt yaktıklarını, İnce Mehmet'in o huysuz atının onu ağacın tepesine hapsettiğini, ayaklarına şimşekler dolanıncaya kadar ağacın üstüne nasıl soğuktan donduğunu, buyup ölecekken şimşeklerin onu kurtardığını bire bin katarak anlatıyor, dinleyenleri gülmekten kırıp geçiriyordu. Attan da daha ödü kopuyordu. Arkadaşları onu hep at geliyor diye kandırıyor, korkutuyorlardı. Tazı Tahsin daha at sözünü duyar duymaz sapsarı kesiliyor, zangır zangır titriyor. ''Şu İnce Mehmet de ne diye salıvermiş o deli at ortalığı? Söylemeli İnce Mehmet'e de atını bağlasın yahu. Onun atı Kertiş Ali onbaşıdan da beter. İnsanlara Kertiş Ali'den de daha çok zulmediyor. Millet o atın korkusundan başını evinin kapısından bile çıkaramıyor.'' diyerekten dert yanıyordu. ''İnce Mehmet'in canı o atta.'' İnce Mehmet bir duymasın senin o at için, canı için böyle konuştuğunu. O atın da canı kuşta. O alıcı kuş onun gözünü oyar. O kuş onun gözünü oysun da Mehmet de benim gözlerimi oysun. O at uçmuş. Kurşuna dizmişler. Küheylan olaraktan dirilmiş. O at kuştan korkmaz bundan dolayı. Korkar. Herkes bir şeyden korkar. Korkmaz. Havada uçan kuşu neyler ki? Korkar. İki eşkıya bir tazı Tahsin Çukurova'ya doğru yola düştüler. Köylerde konaklayarak aşağıya, karlara bata çıka iniyorlardı. Tazı Tahsin ilk köyde yüzbaşı Gavur Ali'nin kollarını açtı. Sütüne zümmedine dedi. İstersen kaç, erkek adamsan kaçmazsın. Kaçmam dedi yüzbaşı, bana bir at gerek. Buluruz dedi Tazı Tahsin. Yalnız kasabaya kolları bağlı olaraklar hem de yaya yapıldak gireceksin. Öyle girerim dedi yüzbaşı. Yüzbaşıya yerli bir at buldular. Kasabaya yaklaştıklarında yüzbaşı attan indi. Tazı Tahsin onun kollarını bağladı, önüne kattı. Beni hapse de attırmayacak, tüfeğimi de elimden aldırmayacaksın. Yoksa İnce Mehmet seni bir daha yakaladığında öldürür. Beni esir de aldırmayacaksın. Ben elçiyim, elçiye de zeval olmaz. Olmaz dedi yüzbaşı Gavur Ali. Öteki eşkıyalar kasabanın dışında kaldılar ve Tazı Tahsin'e ''Biz gidiyoruz, seni beklemeyeceğiz, çabuk dön.'' dediler. ''Çabuk dönerim.'' Kasabaya girdiklerinde Tazı Tahsin yüzbaşıya yaklaştı, kulağına ''İstersen kollarını çözeyim'' önerisinde bulundu. ''İstersen çöz'' dedi yüzbaşı da. Tazı Tahsin onun kollarını çözdü. ''İstersen tüfeğimi de al.'' ''İstemez'' dedi yüzbaşı, ''bu kadar yeter.'' Tazı Tahsin yüzbaşıyla yan yana yürüyor, dudaklarını sündürüyor, bir şeyler söylemek istiyor, sonra da hemen vazgeçiyordu. ''Söyle diye buyurdu yüzbaşı serçe, dilinin altında bir şeyler var senin.'' Olur diye boyun eğdi Tazı Tahsin, olur. Bak yüzbaşım, sen gene dağa çıkacaksın değil mi? Hemen çıkacaksın öyle mi? Hemen çıkacağım. İnce Mehmet'i öldürmek için mi? Yakalamak için, yakalanmazsa öldürmek için. Yazık dedi Tazı Tahsin. Niçin yazık? İnce Mehmet'in hiç suçu yok da, bütün suç. Bütün suç kimde? Bütün suç o atta. Hangi atta? İnce Mehmet'in o deli atı var ya, her kötülüğü yapan, insanları öldüren, soyan, İnce Mehmet'in canı da o attadır. Diyorlar ki o at ölmeyince İnce Mehmet'i kimse ne yakalayabilir ne de öldürebilir. Duydum dedi yüzbaşı, o atı. Onu öldür yüzbaşım, o at var ya onun ayaklarına yıldırım, yani şimşek dolanmaz, o insanları yiyor. İnsanları mı yiyor? Yiyor ya, onu öldürürsen İnce Mehmet hiç. Onu öldürürüm, benim de senden bir isteğim var. Söyle yüzbaşım, ne istiyorsun? Gel sen benimle kal, seni bağışlatırım. Anladığıma göre suçun da yok. Ben eşkıya oldum yüzbaşım, kalamam. Neden? Arkadaşlarım beni beklerler de. Tazı Tahsin jandarma komutanlığına varana dek döndü döndü atı anlattı. Yüzbaşıdan dağa döndüğünde ilk iş olarak atı öldüreceği üstüne muhkem söz aldı. Belli olmazdı, at öldürülsündü hele. Belki de ondan sonra Tazı Tahsin dağdan vazgeçer, yüzbaşının yanında kalırdı. Tazı Tahsin yüzbaşıyı jandarmalarını çarşının içinden geçirerek aldı, Taşkın Halil Bey'in evine götürdü. Jandarmaları avluda tek sıra dizerek başlarına yüzbaşıyı dikti. ''Siz bekleyin, ben hemen gelirim.'' dedi. Konağın merdivenlerine atıldı, yukarıya çıktı. Arif Sayın Bey onları pencereden görmüş, konağa gelen Tazı Tahsin'i bekliyordu. Pencerenin yanında. Tazı Tahsin onun karşısına geldi, dikildi, bir asker selamı çaktı. Yalan yanlış. Bunları sana İnce Mehmet gönderdi. Sen yüzbaşıyı jandarmaları alacak, doğru Arif Sayın Bey'e benden selam söyleyerek teslim edeceksin dedi. Bir de dedi ki selam eder, hürmetlerimi yollarım. Kusuruma kalmasın, onların silahlarını aldım. Hükümetin çok silahı, mermisi var, bizde yok. Bir de dedi ki zaten bu silahlar onların hiç işlerine yaramıyordu. Biliyorum yaramıyordu. Eğer yarasaydı. Sen nesin, eşkıya mısın? Yüzbaşıyı çağır buraya. Tazı Tahsin koşarak merdivenleri indi. Yüzbaşıyı önüne kattı, getirdi. Ben bir köylüyüm paşam. Köylüsün de omuzundaki bu tüfek ne? Adın ne senin? Bu tüfeği bana yüzbaşıyı kaçırmadan sana getireyim diye İnce Mehmet verdi. Adımı sorarsan da bana da Mehmet derler. Murtaza Arif Sayın Bey'in azıcık gerisinde durmuş bu Mehmet'in kim olduğunu anımsamaya çalışıyordu. Biraz sonra da kim olduğunu çıkardı. Sen Tazı Tahsin değil misin ulan diye sordu. Tazı Tahsin sert dikeldi. Ben Mehmet'im dedi. Sen beni başka birine benzetiyorsun ha. Yok yok sen olsun. Biz bütün köylüler hep birbirimize benzeriz. Benzetiyorsun ha. Yahu ben İnce Mehmet'in ölümünü, yahu Kertiş Ali onbaşı senin kemiklerini, yahu benim adım Mehmet, hiç çabalama Murtaza. Murtaza Tazı Tahsin'i olduğu gibi anımsıyor, sayıp döküyordu boyuna. Tazı Tahsin de Mehmet'im diyor da başka bir şey demiyordu. Sonunda Arif Sayın Bey, çabalama Murtaza, sen bu Mehmet'i Tazı Tahsin yapamayacaksın dedi. Yaparım dedi Murtaza, cebinden cüzdanını çıkardı, içinden 3 tane yüzlük aldı, Tazı Tahsin'e gösterdi. Bunları biliyor musun? Biliyorum dedi Tazı Tahsin yutkundu. Bunların her birisi 100 liralık. Üçü de eder 300 lira. Bildin? Al bunlar senin olsun. Tazı Tahsin boynunu büktü, paraya bakamıyordu. Ne de çok paraydı, gözleri yaşardı. Tam 30 tane öküz alınabilirdi bu paraya. İstemez dedi. Arkasını döndü yürüdü, başı dönüyordu. Kasabayı koşarak çıktı. Sanki arkasından onu bir canavar, sanki arkasından onu 3 tane yüzlük, sanki onu arkasından 30 tane ay boynuzlu boğa kovalıyordu. Yüzbaşı ertesi gün silahlanıp jandarmalarıyla daha öfkülü, daha bilenmiş, daha yeniden döndü. O da kendi kendisine söz vermişti. İnce Mehmet'i yakalayacak, getirecek, kasabaya Arif Saim'e teslim edecek, sonra da gece bırakacaktı. Ama bir kereliğine, ikinci yakaladığında da ya kasabanın ortasındaki alanda ya da köprünün altında asılacaktı İnce Mehmet. Atın kurşuna dizildiği yerde. Evet, Tazı Tahsin'e söz vermişti, atı da öldürecekti ilk iş olarak. Bayramoğlu değil, Feriştah olsa, çöllerin aslanı, ormanların kaplanı olsa, eli gürzlü Zaloğlu Rüstem olsa, çatal kılıçlı Ali olsa varamaz İnce Mehmet'in üstüne. O çok yakışlanmış da çok kartlamış. Gözleri görmüyor ki İnce Mehmet'le çarpışsın, elleri tutmuyor ki tetiğe bassın. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Bayramoğlu eşkıyayken İnce Mehmet daha doğmamıştı bile. Nasıl pay etsinler kozlarını? İnce bir yürümüş Bayramoğlu'nun üstüne, Bayramoğlu üstüme dağ, orman, akarsular çatırdayarak kayalar yürüyor sanmış. Adını burada duysa İnce Mehmet'in 40 günlük ötede soluğu alıyormuş Bayramoğlu. İnce Mehmet de Bayramoğlu'nun jandarmalarla, ağalarla, Arif Saim Bey'le birlik olduğuna çok üzülüyormuş. Üzülüyormuş da Allah diye yalvarıyormuş. Benim sonumu Bayramoğlu gibi yapacaksan beni öldür Allah'ım diyormuş. Benim sonumu öyle yapma da kız kardeşiyle zina etmişin kurşunuyla öldürt beni istersen diyormuş. Bayramoğlu'na haber üstüne haber gönderiyormuş. Gel gel, kaçma da şu dağın başında kozumuzu pay edelim. Sen de bir zamanlar şu dağları titretendin. Sen de bir zamanlar şu benim sırtımdaki gibi bir dualı gömleği giyendin. Can bu kadar tatlı mı Bayramoğlu? Bu kadar tatlı mı ki sürüngenler gibi kaçacak delik arıyorsun? Yüce dağ başında bir koca kartal Bayramoğlu. Açmış kanadını dünyayı örter Bayramoğlu. Bazı yiğit vardır ölümden korkar Bayramoğlu. Ben korkmam ölümden, er geç yolumdur Bayramoğlu. Ölümden öte köy yok Bayramoğlu. Can insanın onurundan daha değerli değildir Bayramoğlu. Bütün köyler, kasabalar bir tek dil olmuşlar, Bayramoğlu'na yükleniyorlar. Ağızlarına ne gelirse esirgemeden söylüyorlar, yayıyorlardı. Bayramoğlu'nun korkaklığı üstüne onu gülünç bir duruma sokan, karalayan türküler de dillere düşmüştü. İnce nerede anılıyorsa Bayramoğlu da onunla birlikte orada anılıyor. Destancılar, türkücüler Bayramoğlu'nu itin götüne sokup çıkarıyor, milleti gülmekten kırıp geçiriyorlardı. Bayramoğlu'yla İnce Mehmet'i karşı karşıya getiren, İnce Mehmet'i yüceltip Bayramoğlu'nu yerin dibine geçiren destanı Arif Saim Bey de kel aşığı ta dağlardan getirterek dinledi. Ve öğretmen Sami Turgut'a destanı olduğu gibi bir deftere geçirmesini buyurdu. Bayramoğlu da kendi hakkında her söylenen sözü, her çıkarılan türküyü duyuyor. Kiminde gülüp geçiyor, kiminde üzülüyor, kiminde de öylesine öfkeleniyordu ki gözlerine uyku girmiyordu günlerce. Bu türküler, destanlar içinde onu en çok aşık Kıvrak Ali'nin çıkardığı destanı ilgilendirmişti. Kıvrak Ali destanında Bayramoğlu'nun çocukluğunu, babasını, babasının askerden dönme işini, kız kardeşinin anasının başına gelenleri, dağa çıkışını, dağdaki yiğitliklerini, onun dağda kara yılana, kör oğluna, baba İshak'a, genç Osman'a eş olduğunu söylüyor, kahramanlıklarını, ermişliğini, çatal yürekli bir yiğit olduğunu öve öve bitiremiyor, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra onun köyüne çekilişini, bir ermiş yaşamı sürüşünü dile getiriyor. Destan burada söz olarak, ses olarak kanatlanıyor. Sevgiyle, sıcaklıkla, dostlukla, sevinçle umuda doluyor, taşıyor. İnce Mehmet'i öldürme işine gelince de destanın bu parçası önce dehşet bir hüzünde, umutsuzlukta yürüyor. Dinleyenleri Bayramoğlu'na acındırıyor. Herkesi onu anlamaya çağırıyor. Sonra da destan birden coşuyor, sesiyle sözüyle bir öfke çığlığına kesiyor. Her şey Bayramoğlu'nu yeriyor. Onun bu durumlara düşecek adam olmadığını, onun ölmesi, kara topraklara düşerek bu alçak durumdan kurtulmasını diliyor. Sonra birden de hüzünden, öfkeden, yergiden karalamaya, taşlamaya, güldürüye geçiyor. Destan Bayramoğlu'nun ölüsüne yakılan bir gülünç ağıtla bitiyordu. Bayramoğlu, iki gün içinde aşık Kıvrak Ali'yi isterim diye buyurdu. Gelmek istemezse onun bana ölüsünü getirirsiniz. Gelirken sazını da yanına alsın. Adamları daha iki gün dolmadan aşık Kıvrak Ali'yi buldular, getirdiler. Bayramoğlu yüzü bir çakmak taşı kayası gibi keskin aşık Kıvrak Ali'yi ayağa kalkarak karşıladı. Buyur aşık, hoş gelmiş, safalar getirmişsiniz. Hoş bulduk Bayramoğlu. Bayramoğlu'nun bıçak gibi yüzünü gören aşık Kıvrak Ali'nin de yüzü onun yüzünden de daha sertleşti. Sen bir Bayramoğlu destanı söylüyormuşsun. Söylüyorum. Bana da söyleyeceksin. Sana da söylerim. Ne bir eksik ne bir fazla.
Aşık Kıvrak Ali gülümsedi, sazını kucağına çekti, başladı söylemeyi. Bulundukları büyük evin uzun salonu ağzına kadar insanla dolmuştu. Herkes can kulağıyla Bayramoğlu destanını dinliyordu. Bayramoğlu sırtını duvara dayamış, sağ elini kuşağının altına sokmuş, bağdaş kurmuş oturmuş, yüzünden hiçbir duygusunu belli etmeden aşığı dinliyordu. İlk akşamdan destana başlayan aşık, destanını şafağın ilk horozları öterken bitirdi. O destanı bitirince bir kaya parçası gibi donmuş kalmış Bayramoğlu'nun gözlerinden iri iki damla yaş yanaklarından aşağıya yuvarlandı, bıyıklarının arasında yitti.
Diline sağlık aşık dedi yıkılmış bitkin bir sesle Bayramoğlu. Çok güzel, çok haklı, çok namuslu, korkusuz söylemişsin aşık. Bu dünyada senin gibi aşıklar olunca arkadaş, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin sırtı yere gelemez.
Sağ ol Bayramoğlu.
Aşık ayağa kalkınca Bayramoğlu da ötekiler de toptan ayağa fırladılar. Seni memnun edemedim aşık, çünkü hiçbir şeyim yok. Neyim varsa elimden aldırdım, kusuruma kalma.
Bayramoğlu sağ olsun.
Bayramoğlu aşığın koluna girdi, dışarıya ayaza çıktılar. Karları çatırdatarak köyün dışına yürüdüler. Dikenli düzünü silme bir ay ışığı doldurmuş, karlar incecik bir cam göbeği mavisinde ışılıyordu. Gölgeleri önlerinde onlarla birlikte ağır ağır ilerliyorlardı. Bayramoğlu onun kolunu dostça sıkarak yumuşacık sıcak bir sesle yavaşça, ''Bu destan böyle bitmese ne iyi olur, öyle değil mi aşık Ali?''
''İyi olur'' diye onu onayladı aşık Kıvrak Ali.
Konuşarak destandan, eski aşıklardan, Karacaoğlan'dan, Dadaloğlu'ndan, aşık Ali'den söz ederek eve geri döndüler. Ocakta çaylar kaynıyor, tereyağları topak topak, üstleri ayran kabarcıklı sofraya taşınıyor, kazanlarda tarhana çorbası, nane, sarımsak kokuları saçarak pişiyordu.
Babasının askere gittiği günü Bayramoğlu olduğu gibi anımsıyordu. Babası, iki amcası, üç dayısı hep birlikte savaşa çağrılmışlardı. Anası, dedesi bütün köyle birlikte askere gidenleri ta kasabaya kadar uğurlamışlar, sevkiyat camilere doldurulduktan sonra bile kasabadan ayrılamamışlardı. Birkaç ay sonra da Bayramoğlu'nun babasının, amcalarının, dayılarının künyesi gelmişti. Birkaç yıl geçince anlaşıldı ki bu dağlardan askere gidenlerin hemen hepsi savaş alanlarında kalmışlardı. Yaşlılardan, sakatlardan, bir de asker kaçaklarından, çocuklardan başka erkek kalmamıştı dağlarda. Artık her işi, erkek işi, kadın işi demeden kadınlar görüyorlardı. Bir gün anası iki ablasıyla köyün alt yanındaki koyakta döven sürüyorlardı. İkindi üstüydü, gün yıkılmış gitmişti ki üç silahlı adam geldi harmana. Su istediler, su verdi onlara kızlar. Meşenin dibine oturdular, bir süre dinlendiler. İçlerinden çangal bıyıklısı sordu.
Hatun dedi yılışık bir sesle, sen bu kızları nerede büyüttün ki, gün yüzü görmemişler, her birisi bir dünya güzeli. Bu kızlar bize yazılıp gelir, sen de şu bizim arkadaşımızınsın. Bunun çoktan beri sende gözü varmış, kocan askerden dönmeyince sevincinden deliye döndü. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni şu sarı bıyıklıya, kızlarını da benimle şu arkadaşıma istiyorum.
Ana silahlı kişilere yalvarıp yakarmaya başladı. Sonunda o konuşan kişi ananın ağzını kapattı, koluna girdi, ayağa kaldırdı. Kızları da ötekiler yakaladılar. Kızlar çığlıklar attı. Ötekiler onları birer yumrukta susturdular. Bayramoğlu bu durum karşısında çılgına döndü. Yerden kaldırabildiği kaya parçalarını alıp alıp silahlı kişilerin üstüne fırlatıyordu. 14 yaşlarındaydı. Silahlı adamlardan biri sonunda onun saldırılarına dayanamadı. Belinden tabancasını çekti. Bayramoğlu'nun üstüne boşalttı. Çocuk oraya yığıldı kaldı, hiç sesi sadası çıkmadı. Bir çalının dibine düştü. Çok kan yitiriyordu, gömleğini çıkardı, kurşun kaba etine girmiş, yararak dışarı çıkmıştı. Bacağını sıkı sıkıya sardı, sürünerek köye geldi. Köydekiler ona baktılar, türlü dağ çiçeklerinden, otlarından ona ilaç fitil yaptılar. Onu tez günde iyi ettiler. Bayramoğlu daha yarası iyi olmadan tarlaya döndü, döveni sürdü, ürünü çuvalladı, eve getirdi. Anasından, ablalarından hiçbir yerde en küçük bir haber bile alamıyor, öfkesinden, merakından deliye dönüyordu. Evde babasından kalma bir tabanca vardı, onu beline taktı, karşı dağa çıktı. Torbada ne kadar fişek varsa küçücük ak taşları nişan alarak sıktı, hiçbir attığını vuramadı. Evlerinde 5 tane tosunları vardı, 3'ünü sattı. O zamanlar ortada erkek kalmadığı için silah mermi çok ucuzlamıştı. Çok güzel bir filinta, bol bol mermi aldı. Köylerinde karşı dağın ardından gelen Kürt Haydar derler, çok yaşlı bir kişi vardı. 3 kızıyla büyük bir evde oturur, güzel soylu atlar yetiştirirdi. Küp küp altınları olduğu söyleniyordu. Sürü sürü koyunları aşağıdaki düzlükte yayılırdı. Belki 50 tane de tazı beslerdi. Her birisi kırmızı, sarı, kara, ala, uzun boyunlu, uzun bacaklı, ince uzun belli tazılar.
ve bu dağlarda attığını vurmak da üstüne yoktu. Onun atıcılığını Bayramoğlu bile görmüş, gökyüzünün uzaklarından bir kırmızı kartalın tenger menger düşüşüne tanık olmuştu. Onun gözünün gördüğü her şeyi ne kadar küçük olursa olsun vurduğu bu dağlarda herkesçe biliniyor, bu yüzden ona ne eşkıya ne de bir hırsız yaklaşamıyordu. Bayramoğlu filin tazını bir büyük torba dolusu mermilerini aldı, doğru Kürt Haydar'a gitti. ''Bana atıcılığı öğreteceksin Haydar Ağa'' dedi, ''ben de senin gibi olacağım.'' Kürt Haydar onun elindeki filin tayı aldı, evire çevire uzun uzun inceledikten sonra, ''Güzel filin tayı'' dedi, ''hayırlı olsun, sen kimin oğlusun?'' ''Çocuk Bayram'ın oğluyum'' diye karşılık verdi. ''Hani savaşa gitti de gelmedi ya.'' Kürt Haydar Bayram'ı çok severdi. ''Hakkım var'' dedi. ''Sen nişancılığı bu dünyada herkesten daha iyi öğrenmelisin. Anandan bacılarından hiç haber yok mu?'' Anasının bacılarının sözü edilince yerin dibine geçiyordu çocuk. Kıpkırmızı kesilerek ''Gülmez oğlu Nebi'' diyebildi. ''Vay alçak vay'' diye boyun damarları şişerek öfkelendi Kürt Haydar. ''O bayramdan öç alıyor Gülmez'in oğlu. O bayramı hiç çekemezdi. Bayram baba yiğitti, o beş para etmez yüreksizin biriydi. Haydi bakalım hemen başlayalım.'' Ve hemen başladılar. Kürt Haydar bundan sonra ona hep Bayramoğlu dedi. Bundan sonra köylüler de ona böyle seslendiler. Öz adı unutuldu. 21. dizinin sonu. Sayfa 470.